Ayrım 1. Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Melahat Coşkun. Kitabın adı: Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. Kitabın yazarı: Alan Swinghavut. Kitabın çevirmeni: Osman Akınhay. Agora Kitaplığı, 3. baskı, Ağustos 2010, İstanbul. 381 sayfa. Kitabın kapağı: Lacivert zemin üzerinde kitabın, yazarın ve çevirmenin isimleri yer alıyor. Kitabın arka yüzü: Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Alan Swinghavut. Alan Swinghavut'un bu kitabı, klasik, modern ve güncel toplum teorisini kapsamlı biçimde ele alan çok az sayıdaki başucu eserlerinden birisidir. Yazar, bu iddialı ve çok çeşitli kesimlerce takdirle karşılanan kitabında, sosyolojik düşüncenin tarihi boyunca karşımıza çıkan teorik tartışmalardaki eğilimler, gerilimler ve gelişmelerin izini sürerek geçmişin ve bugünün yazarlarıyla eleştirel bir diyalog geliştirmiştir. Swinghavut bu kitapta ilk önce sosyolojinin aydınlanma akılcılığı ve modernitesinde bulunan kökenlerinden bir disiplin olarak ortaya çıkışını ele alır. Sonra sembolik etkileşimcilik, işlevselcilik, yapılaşma teorisi ve Marksizm şeklindeki biçimlerini izler. Marx, Weber ve Durkheim gibi klasik sosyologların çalışmaları ile daha yakın dönemde Mead, Goffman, Parsons ve Foucault'un teorilerini eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutar. Nihayet çalışmasını yapısalcılıktan ve postmodernizmden türetilmiş olan yeni kimlik teorilerine eleştirel bir bakışla noktalar. Sosyolojik düşüncenin gelişmesi, bireyleri, toplulukları ve toplumsal grupları kapsayan, işbirliğine, iletişime ve diyaloğa dayalı etkileşimin sonucudur. Bu kitap da ne bir sosyoloji tarihi, ne de bir sosyoloji teorisi tarihidir. Bu kitap, sosyolojik düşünceyi, 18. yüzyıl felsefesi, tarihi ve siyasal iktisadındaki kökenlerinden başlayarak ele alan seçmeci bir tarihtir. Alan Swinghavut hakkında. 1938 doğumlu olan yazar, doktorasını Londra Üniversitesi'nde yaptıktan sonra 1968'den itibaren London School of Economics'te sosyoloji dersleri verdi. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, Marksizm, kültür ve edebiyat sosyolojileri alanında birçok esere ve makaleye imza attı. Kültürel Teori ve Modernite Sorunu adlı iki önemli kitabı vardır. Osman Akınhay hakkında. 1960 İzmir Ödemiş doğumlu. 1976'da SBF'ye, 1980'de hapse girdi. İçeride çevirmenliğe başladı. Yüzü aşkın kitap çevirdi. Gün Ağarmasa 2002 ve Ölüme Bakmak 2005 adlı iki romanı, Piyasa Sosyalizmi Tartışması 1991 ve Özcan Özen'le birlikte hazırladığı Çeçenistan, Yok Olan Ülke 2002 ve Dünyanın Bütün Sokakları İsyanda 2003 başlıklı 3 derlemesi, Mehmet Uğur'la yaptığı Müzakerelerden Üyeliğe, AB-Türkiye Gündemindeki Sorunlar 2005 ve Şükrü Argın'la yaptığı Yaşlanan İnsanlık, Gençleşen Kapitalizm 2009 başlıklı 2 söyleşi kitabı bulunuyor. Agora Kitaplığı ile Mesele Kitap Dergisi'nin editörü. İçindekiler. Türkçe basıma ön söz. Roman rakamıyla 9. Sunuş, Roman rakamı 11. İkinci basıma not, Roman rakamı 15. Birinci bölüm, temeller. 1. Sosyolojinin kökenleri. Sayfa 5'te. İnsanın doğası ve toplumsal düzen. Sayfa 6'da. Vico, bilim ve tarih. Sayfa 9'da. Montesquieu. Sayfa 12'de. İskoç aydınlanması. Sayfa 17'de. Yöntem sorunları. Sayfa 21'de. Sınıfın ortaya çıkışı. Sayfa 22'de. Toplumsal değişimin diyalektiği. Sayfa 25'te. 2. Sanayileşme ve sosyolojik pozitivizmin yükselişi. Sayfa 29'da. Ampirizm ve pozitivizm. Sayfa 31'de. Fransız devrimi ve sosyoloji. Sayfa 33'te. Sanayi toplumu kavramı. Saint-Simon. Sayfa 36'da. Comte ve pozitif bilim. Sayfa 41'de. Pozitivizm ve determinizm. Sayfa 48'de. Sosyoloji, siyasal iktisat ve iş bölümü. Sayfa 50'de. Evrimcilik ve sosyolojik pozitivizm. Mill ve Spencer. Sayfa 53'te. 3. Marksizm. Kapitalist gelişmeye ilişkin pozitif bir bilim. Sayfa 62'de. Marksizmin gelişmesi. Sayfa 65'te. Emeğin yabancılaşması. Sayfa 67'de. İdeoloji kavramı. Sayfa 77. Marx'ın yöntemi. Temel ve üst yapı. Sayfa 85'te. Sınıfın oluşumu ve sınıf bilinci. Sayfa 89'da. Gelişme yasaları. Tarihsel determinizmin sorunu. 93'te. İkinci bölüm. Klasik sosyoloji. 4. Pozitivizmin eleştirisi. 1. Durkheim. Sayfa 103'te. Durkheim ve sosyolojinin gelişmesi. Sayfa 103'te. Durkheim'ın yöntemi. Toplumsal olgular ve toplum. Sayfa 113'te. İş bölümü. Toplumsal birlik ve çatışma. Sayfa 119'da. Anomi. Sayfa 125'te. İntihar ve toplumsal dayanışma. Sayfa 127'de. İşlevselcilik, bütüncülük ve politik teori. Sayfa 133'te. 5. Pozitivizmin eleştirisi. 2. Toplumsal eylem. Sayfa 138'de. Anlama ve sosyal bilimler. Dilthey. Sayfa 138'de. Formel sosyoloji. Simmel ve toplumlaşma. Sayfa 143'te. Anlama ve yöntem sorunu. Weber. Sayfa 151'de. İdeal tipler ve toplumsal eylem. Sayfa 157'de. Din ve toplumsal eylem. Kapitalizm ve protestan etiği. Sayfa 161'de. Rasyonelliğin mantığı. Simmel ile Weber. Sayfa 170'te. Toplumsal eylem ve toplumsal sistem. Pareto. Sayfa 176'da. 6. Sınıf sosyolojisi ve tahakküm. Sayfa 185'te. Marx'ın tahakküm teorisi. Sayfa 186'da. Devlet ve sınıf tahakkümü. Sayfa 189'da. Sınıf teorisi. Weber. Sayfa 197'de. Kapitalizm, Bürokrasi ve Demokrasi. Weber'in Tahakküm Teorisi. Sayfa 200'de. 7. Marksizm ve Sosyoloji. Sayfa 210'da. Marx'tan sonra Marksizm. Sayfa 210'da. Devrimci bilinç olarak Marksizm, Lukács ve totallik kavramı. Sayfa 216'da. Kültür ve tahakküm, Gramsci ve hegemonya kavramı. Sayfa 222'de. Marksizm ve entelektüellerin sosyolojisi, Gramsci. Sayfa 227'de. Sosyoloji üzerine Lukács ve Gramsci. Sayfa 232'de. Batı Marksizmi ve Sosyoloji Problemi. Sayfa 238'de. 3. Bölüm. Modern Sosyoloji. 8. İşlevselcilik. Sayfa 243'te. Sosyolojik işlevselcilik. Genel özellikler. Sayfa 250'de. Sistem kavramı. Sayfa 254'te. İşlevselcilik ve toplumsal yaşamın diyalektiği. Merton. Sayfa 258'de. İşlevselcilik, toplumsal çatışma ve toplumsal değişim. Sayfa 265'te. İşlevselcilik ve tabakalaşma. Sayfa 270'de. 9. Benlik, toplum ve gündelik yaşamın sosyolojisi. Sayfa 274'te. Eylem teorisi ve benlik kavramı. Parsons'un ilk dönemi ile daha sonraki dönemleri. Sayfa 274'te. Psikanaliz ve benlik. Freud. Sayfa 280'de. Toplumsal benlik. Mit ve sembolik etkileşimcilik. Sayfa 285'te. Sosyolojik fenomenoloji. Schuss ve gündelik yaşamın gerçekliği. Sayfa 291'de. Toplumsal eylem ve etkileşimcilik. Etnometodoloji. Sayfa 296'da. 10. Eleştirel teori, ideoloji ve modern sosyoloji. Sayfa 299'da. Mannheim, ideoloji problemi. Sayfa 300'de. İdeoloji ve ütopya. Sayfa 307'de. Kitle toplumu teorisi. Sayfa 308'de. Eleştirel teorinin kökenleri. Sayfa 310'da. Habermas, kriz teorisi. Sayfa 315'te. Kurtuluş ve iletişimsel eylem. Sayfa 320'de. 11. Yapısalcılık. Sayfa 322. Yapısalcılığın gelişmesi. Saussure. Sayfa 323'te. Yapı kavramı. Sayfa 325'te. Marksizm ve yapısalcılık. Sayfa 332'de. Faillik ve yapı sorunu. Yapılaşma teorisi. Sayfa 338'de. 12. Modernlik, sanayileşme ve sosyoloji teorisi. Sayfa 340'da. Marksizm, sanayileşme ve modernlik. Sayfa 342'de. Post-endüstriyel toplum teorisi. Sayfa 344'te. Modernlik ve postmodernlik. Sayfa 347'de. Ek okuma önerileri. Sayfa 351'de. Kaynakça. Sayfa 363'te. Ad dizini. Sayfa 379'da. Türkçe basıma ön söz. Bu kitap sosyolojik düşüncedeki iki büyük akımın (parantez Marksizm ile klasik sosyoloji) 19. yüzyıldaki kökenlerinden modern biçimlerine kadar süregelen tarihsel gelişmesini irdelemektedir. Kitabın genel teması hem klasik sosyolojinin (parantez özellikle Durkheim, Weber ve Simmel'in çalışmalarıyla) hem de Marksizmin modernlik problemini teorik ve ampirik açıdan analiz etmeye çalıştıklarıdır. Burada modernlik derken kastettiğim olgu, ekonomik, siyasal ve kültürel değişimdeki karmaşık süreçlerle karakterize edilen yeni tipte bir toplumun ortaya çıkmasıdır. Marx ve Engels, Komünist Manifesto'da modern kapitalizmin çıkışını anlatırken, modern kapitalizmin geçmişten keskin bir kopuşu temsil ettiğini, bütün kurum ve toplumsal ilişkileri temelden dönüştüren devrimci bir üretim tarzı olduğunu ileri sürmüşlerdi. Katı olan her şey buharlaşıyordu. Hem Marksizm hem de klasik sosyoloji, prekapitalist, geleneksel toplumlardan daha dinamik ve akışkan sanayi kapitalizmine geçişin analiz edilmesinde bir kavramlar kümesi, yabancılaşma, sınıf mücadelesi, anomi, bürokratik rasyonalite, kültürün trajedisi ortaya atmıştı. Bu tarihsel süreç, sosyalizmin yolunu açan sınıf çatışması ve sınıf mücadeleleri, toplumsal dayanışmanın mekanik biçimlerinin yerini yeni, daha üst organik biçimlerin aldığı toplumsal evrim, bürokratik tahakkümün, bireyi Weber'in deyimiyle demir bir kafes içine hapsettiği toplumsal dünyanın rasyonelleşmesi olarak çeşitli şekillerde tanımlamıştı. Bu tür üst anlatıların tutarlı bir toplumsal gelişme teorisi sunma, toplumsal değişimin rastlantısal ve tam anlamıyla öngörülemez değil, belli bir modeli olan bir süreç olarak kavrandığı bir çerçeve geliştirme gibi üstünlükleri vardır. Bu teori, postmodern teorisyenlerin eleştirisine uğramakla birlikte çağdaş makro sosyologlardan (parantez Parsons, Habermas) mikro geleneğe (parantez Mead, Schuss) kadar bütün sosyolojik modernlik teorilerinde önemli bir öğe olmaya devam etmektedir. Ancak modernliğin Weber'in eski premodern birleşik dünyanın (parantez egemen bir ideoloji ve merkez etrafında kurulmuş bir dünyanın) dağılması ve daha açık, çoğulcu ve merkezini kaybetmiş bir dünyanın gelişmesi şeklinde teorileştirdiği başka bir teması daha vardı. Weber'in burada anlatmaya çalıştığı şey, modernliğin kendi değerleri ve içsel yapıları olduğundan büyük ölçüde özerk kalan yeni kurumlar doğurmasıydı. Örneğin, politika ile kültür devletten ve kiliseden giderek bağımsızlaşırken, çoğulculuk da toplumsal hayatın bütün boyutlarını belirleyen egemen bir ideoloji bulunmadığını, çok sayıda ve birbiriyle örtüşen yapılar olduğunu ortaya koyuyordu. Elinizdeki kitapta ileri sürdüğüm gibi Weber'in fikirleri modernliğin diyalektiğinde (parantez) bir yanda rasyonelliğin demir kafesi, öbür yanda özerklik ve çoğulculuk. Odaklanması nedeniyle değerliyken, Marx'ın modernliğin özü olarak saptadığı tarihsel çelişkileri ve mücadeleleri doğru biçimde ele alamadığı da ortadaydı. Ben bu problemi ve sosyolojik bir modernlik teorisinin yarattığı gerilimleri, kitle kültürü efsanesinde ve daha yakın zamanlarda kültür teorisi ve modernlik probleminde (parantez 1998) ele alıyorum. Elinizdeki kitapta da modern sosyolojik düşüncenin bir bu karmaşık modernlik sürecini hangi yollarla (parantez Gramsci'nin hegemonya teorisi ile Frankfurt Okulu'nun rasyonalite ve kültür endüstrisi görüşünden Parsons'un sistemler teorisine ve Habermas'ın iletişimsel eylem modeline kadar analiz etmeye çalıştığını irdeledim. Modernlik kavramının gündeme getirdiği başka bir nihai sorun daha vardır. Toplumun oluşması ve aktif bireylerin oynadığı rol. İşlevselci sosyolojide sistem kavramı, toplumun oluşma sürecine failin aktif değil, pasif bir rol oynamasıyla egemen olmaya başlar ve bu yaklaşım yapıyı aşırı vurgulayan bazı modern Marksist teorilerin paylaştığı bir bakış açısıdır. Kaldı ki mikrososyologlar toplumsal benliğin yaratıcı potansiyelini öne çıkardıkları halde etkileşimi toplumsal mücadele ve iktidarın makro bağlamlarından ayırma eğilimindedirler. Modernlik, belirttiğim gibi, özerklik ve düşünümsellik hakkında bilginin ve anlamanın toplumsal dünyanın dönüşmesine uygulanması hakkındadır. Modern sosyolojinin önünde duran sorun da toplumsal bağlam ve yapıya odaklanmanın yanında işte bu yöndür. Alan Swinghavut, Şubat 1998. Sunuş. Bu kitap ne bir sosyoloji tarihi ne de bir sosyoloji teorisi tarihidir. Bu kitap sosyolojik düşünceyi 18. yüzyıl felsefesi, tarihi ve siyasal iktisadındaki kökenlerinden başlayarak ele alan seçmeci bir tarihtir. Burada sosyolojik düşünce derken toplumun kendi başına özgün bir inceleme nesnesi olarak belirlenen bir sistem ya da yapı olduğunun farkında olmayı kastediyorum. 18. yüzyılın toplum düşüncesi, toplumsal kavramına ilişkin olarak onu genellikle politik ve ekonomik öğeleriyle özümseyerek yeterli bir sosyolojik anlayış geliştirememiş olmasına rağmen bu anlamıyla sosyolojikti. Aslında 18. yüzyılın toplum düşüncesi sosyolojik açıdan bir çözüm bulamasa bile sosyolojinin kritik sorunlarının pek çoğuna el atmıştı. Buna karşılık 19. yüzyılın başlarındaki sosyolojik düşünce (parantez) özellikle Comte, Spencer, Marx toplumsal olanı hem karmaşık bir yapısal bütün olarak toplum temelinde hem de onun özgül kurumlarla bilhassa iş bölümü, toplumsal sınıflar, din, aile ve bilimsel mesleki kuruluşlarla ilişkisi içinde tanımlamaya çalışıyordu. Toplum sanayi toplumuydu. İlk dönem sosyologların genel temaları da toplumsal çatışma, yabancılaşma, topluluk, toplumsal birlik isteği ile evrimin ve gelişmenin olanaklarıyla ilgili temalardı. Toplum biliminin görevi, tarihsel değişimin gerçekleşmesine katkıda bulunan güçleri saptamaktı. İlk dönemin sosyolojik düşüncesi, özerk bir toplumsal alanın, parantez yani sivil toplumun, merkezileşmiş devlet kurumlarından, parantez yani politik toplumdan, ayrılmasına eğiliyordu. İlk dönemin sosyolojik düşüncesini, daha sonraki dönemlerin klasik sosyolojisinden ve sosyolojikleşmiş Marksizmin çeşitli okullarından farklılaştıran da bu tamamlanmışlık nosyonu tarihin gündelik yaşamdaki eylemlerden ayrı bir anlamı bulunduğu düşüncesidir. İlk dönemin sosyolojik düşüncesi genel açıdan iyimserdi. Doğa bilimlerinin kesinlikleri herhangi bir probleme yol açmadan sosyal bilimlere de uygulanabilirdi. Pozitivist bilimci düşüncenin bu biçimine bir tepki olarak ortaya çıkmış olan klasik sosyolojinin genel temaları ise kötümserdi. Sanayileşme, bireyi topluluktan yabancılaştıran, kültürel nesneleri metalara dönüştüren, insan yaşamını bürokratik tahakküm sistemleri şeklinde rasyonalize eden ve bireyi fiilen özerkliğinden yoksun bırakan toplumsal yapılara yaratmaktaydı. Klasik sosyoloji, büyük çaplı değişikliklerde değil, insan özde de odaklanmıştı. 19. yüzyılın sistemler teorisinin tarihsel determinizminin yerini iradecilik ve eylem almıştı. Nitekim modern sosyolojinin daha sonraki gelişmesinin gündemini belirleyen de bu ayrımdı. Modern sosyolojik düşünce, klasik iradeci modelin çökmesiyle başlar. İşlevselcilik egemen paradigma olurken, onun ön plana çıkışı da İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda Amerikan sosyolojisinin kendini gösterişiyle yakından bağlantılıdır. Klasik sosyoloji neredeyse tamamen Avrupalı bir nitelik taşımıştır. Avrupa faşizminin yükselişi, komünizm ve İkinci Dünya Savaşı sosyolojik düşüncenin odak noktasına Atlantik ötesi kaymıştır. Modern sosyolojik düşünce klasik iradeci modelin çökmesiyle başlar. İşlevselcilik egemen paradigma olurken, onun ön plana çıkışı da İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda Amerikan sosyolojisinin kendini gösterişiyle yakından bağlantılıdır. Klasik sosyoloji neredeyse tamamen Avrupalı bir nitelik taşımıştır. Avrupa faşizminin yükselişi, komünizm ve İkinci Dünya Savaşı sosyolojik düşüncenin odak noktasını Atlantik ötesine kaydırmıştır. Zaten büyük ölçüde klasik sosyolojiden esinlenen yeni sosyolojik düşünce okulları, parantez, fenomenoloji, eylem teorisi, yapısallık, Marksist hümanizm, 1960'lı yıllara kadar da ortalıkta görünmemiştir. Ben elinizdeki kitapta işte bu gelişmeleri ele almaya çalıştım. Özellikle Marksizmle ilgili olarak hem özgün bir toplum teorisi olması hem de klasik ve modern sosyoloji üzerindeki etkisi nedeniyle geniş kapsamlı bir tartışma vardır. Marksizmin bir sosyoloji olduğunu ileri sürmek moda haline gelmiştir. Ben Marksist düşüncenin kesinlikle sosyolojik olduğu ve bu niteliğiyle sosyolojide özümsendiği, dahası Marksizmin modern sanayi toplumuna ve tarihsel gelişmeye yeterli açıklamalar getirebilmek amacıyla sosyolojik kavramları ve düşünceyi içine aldığı görüşündeyim. Sosyoloji ile Marksizm arasındaki başlıca farklılıklardan pek çoğu, merkezileşmiş devlet yapısının merkezi olmayan toplumsal yapılarla ilişkisi etrafında dönmektedir. Sosyoloji, kendi inceleme nesnesi olarak sivil toplumu belirleyerek modern sanayi toplumunun farklılaşmış ve potansiyel olarak özerk niteliğini vurgulayan teoriler geliştirmiştir. Buna karşılık Marksist düşünce, determinist bir ekonomik temel toplumsal kültürel üst yapı üzerinde inşa edilen bir toplumsal formasyon teorisi kurmuştu. İşte çeşitli sosyolojik düşünce okullarını birbirine bağlayan da bu merkeziyetçi olmayan sosyolojik toplum anlayışıdır. Tabii bu anlayıştan tek bir sosyoloji çıkmaz. Klasik sosyolojinin atılımından beri çok sayıda farklı sosyoloji görülmüş olmakla birlikte bunların hepsi ortak bir inceleme nesnesini paylaşır ve genel olarak benzer konulara odaklanır. Birinci bölüm, sosyolojik düşüncenin tarihsel yükselişi ile onun pozitivizm, evrimcilik ve Marksizm şeklindeki gelişmesini incelemektedir. İkinci bölüm, Weber, Durkheim, Sombart ve Simmel gibi klasik sosyologların pozitivist toplum bilimi ile Marksizme karmaşık tepkilerini ele almaktadır. Marx'ın düşüncesi klasik sosyolojinin oluşmasında çok önemli bir rol oynadığı için ikinci bölümde onun sınıf ve iktidar teorisini Weber'in toplumsal tabakalaşma üzerine çalışmalarıyla karşı karşıya koyarak tartışıyorum. Bu sosyolojinin Marx'ın hayaletiyle tartışma sürecinde geliştiğini savunan bir argüman değildir. Gerçekte klasik sosyoloji Marx'la olduğu kadar Kant'la da tartışmıştır. Kant'ın epistemolojisi ve ahlak felsefesi klasik sosyolojinin gelişmesinde Hengelci diyalektiğin Marksizmin gelişmesindeki rolü kadar yaşamsal bir rol oynamıştı. Üçüncü bölüm, ilkin sosyolojik işlevselcilik biçiminde, daha sonra ise onun klasik sosyolojinin içgörülerini yeniden keşfetme çabaları çerçevesinde modern sosyolojinin gelişmesi üzerinde durmaktadır. Görünüşteki bu parçalanma ve çeşitliliğin ortasında sosyolojik düşüncenin ortak bir noktaya doğru yakınlaştığını akla getiren şey, işte bu yenilenmenin derinliğidir. Sosyolojik düşüncenin gelişmesi, bireyleri, toplumsal grupları ve toplulukları kapsayan, işbirliğine, iletişime ve diyaloğa dayalı etkileşimin sonucudur. Koser, parantez 1971, J, parantez 1973, Clark, parantez 1973, Schwendinger, parantez 1974 ve Terborn'un, parantez 1976, değerli katkıları olmasına rağmen sosyoloji tarihinin bütün alanları içerisinde herhalde en karmaşık ve en çok ihmal edilmiş olan alan budur. Bazı temalar, parantez, örneğin ırk ve cinsiyet, büyük ölçüde sosyolojik düşüncenin ön cephesinde yer almadıkları için tartışılmamıştır. Yukarıda söylediğim gibi bu kitap seçmeci bir tarihtir. Kitabın sonunda okuru hem başka genel tartışmalara hem de daha spesifik incelemelere yönlendiren çeşitli çalışmaları bu kitapta ilgili oldukları bölümlere göre sıraladım. Bir sosyolojik düşünce tarihi, parantez, Vico'dan Bahtin'e kadar uzanan bir tarih, kolayca büyük isimlerden oluşan bir sipariş listesi haline gelebilir. Ben gerek kayda değer düşünürler, gerekse sosyolojiyle ilintili belli başlı temalar üzerinde biraz ayrıntılı biçimde yoğunlaşarak bu tuzağa düşmemeye çalıştım. Alan Swingewood, Kasım 1983. İkinci basıma not. Okumakta olduğunuz ikinci basım için eleştirel teoriyle ve yapısalcılıkla ilgili söylediklerimi önemli ölçüde gözden geçirdim. Ayrıca Marx, Weber, Durkheim ve Marx'tan sonraki Marksizm üzerine olan bölümlerde ufak tefek değişiklikler yaptım. Bu şekilde kitabın temel argümanını güçlendirdiğimi, sosyolojiyle ve onunla bağlantılı konular üzerinde çalışan öğrencilere kitabı daha yararlı hale getirdiğimi umuyorum. Ağustos 1990. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler. Alan Swingewood, A, L, A, N, S, W, I, N, G, E, W, O, O, D. Vico, V, I, C, O. Montesquieu, M, O, N, T, E, S, Q, U, I, E, U. Saint-Simon, S, A, I, N, T, tire, S, I, M, O, N. Comte, C, O, M, T, E. Mill, M, I, L, L. Spencer, S, P, E, N, C, E, R. Durkheim, D, U, R, K, H, E, I, M. Diltey, D, I, L, T, H, E, Y. Simmel, S, I, M, M, E, L. Weber, W, E, B, E, R. Lukacs, L, U, K, A, C, S. Gramsci, G, R, A, M, S, C, I. Freud, F, R, E, U, D. Mead, M, E, A, D. Schutz, S, C, H, U, T, Z. Mannheim, M, A, N, N, H, E, I, M. Saussure, S, A, U, S, S, U, R, E. Koser, C, O, S, E, R. J, J, A, Y. Clark, C, L, A, R, K, E. Schwendinger, S, C, H, W, E, N, D, I, N, G, E, R. Terbon, T, H, E, R, B, O, R, N.